gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel güneşli bir Ankara'dan selamlıyoruz sizi ve hepinizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınına canlı yayınımıza bekliyoruz. Bugün de yine çok özel konu ve konuklarla Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olacağız. Sizin de bizimle olmanızı diliyoruz. İletişim numaralarımızı ve iletişim yollarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız ve konularımıza şöyle bir göz atmak istiyoruz. Sizin de katılımlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak Fransa'ya bağlanacağız. Festi Turizm Festivali 1-4 Kasım tarihleri arasında Fransa'da başladı. Festival hakkında detayları Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun hanımefendiden öğreneceğiz. Ve bu festival kapsamında 2018 Troya yılı ve kazıları üzerine bir konferans verecek olan Troya Ören Yeri Kazıları Başkanı Profesör Doktor Rüstem Aslan'la da yine konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, iklim değişikliği ve kadın konusunda da çok değerli konuklarımızla sohbet edeceğiz. Tema Vakfı'ndan Didem Genç ve Bahise Yılmaz hanımefendilerle özellikle iklim değişikliğini önleme konusunda alınacak tedbirler hususunda biz kadınların etkisini konuşacağız. Güzel bir program sizleri bekliyor. Hepinizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'e bekliyoruz. Önce bir müzik aramız var, sonrasında ilk telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
Thank you. Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu şaşıran garip ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetme kulda, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetme kulda, gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardı. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Sevra Aytun hanımefendi, kültür ve tanıtma müşavirimiz, Roma Büyükelçiliği'nden ulaştı kendisine. Aslında Fransa'da düzenleniyor Festi Turizm Festivali. Bu festival hakkında konuşacağız ama detayları Sayın Aytun'dan öğrenelim. Çünkü hem Roma'da bulunması hem de Fransa'daki bir organizasyonu yürütmesi anlamında sizin de bu konuda bilgi sahibi olmanızı istiyoruz. Sayın Aytun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bana da, beni de davet ettiğiniz ve yer verdiğiniz
ne
için.
Ne demek, çok büyük memnuniyet bizim için. O konuya küçük bir açıklık getirelim, sonra konumuza geçelim dilerseniz.
Evet. Ben çok yakın zamana kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yapıyordum. O dönemden programladığımız faaliyetler arasında bugün başlamış olan Festi Turizm Festivali vardı. Aslında Festi Turizm Lyon'da yaşayan Türk-Fransız vatandaşlarının bir girişimiyle düzenlenen bir festivaldir. Bu yıl bakanlığımız da ona, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz aracılığıyla katkı yapıyor. 1-4 Kasım tarihleri arasında Villefranche-sur-Saône'de gerçekleşiyor şu anda. Tabii bu tip girişimler iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından, vatandaşlarımızın birbirlerine yakınlaşması, gerek Türk gerek Fransız vatandaşlarının arasında bir iletişim doğması bakımından önemli. Hı hı. Kültürel ve sanatsal ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu festival kapsamında konferanslar var. Sabahat Erol mesela eğitmen, Galatasaray Lisesi'nde, onun Fransız Edebiyatı'nda Türkler konulu bir konferansı olacak. Ondan sonra yine Strasbourg Siyaset Bilimleri Enstitüsü'nden Patrick Dola Türkiye'nin Avrupa Kimliği konulu bir konferans verecek. Bunun dışında müzisyen ve besteci Cem Adrian'ın konseri var. Ve yine bakanlığımızın da girişimleriyle sanıyorum bilginiz vardır veya bugüne kadar duymayanlar için bilgileri olmasını isterim ki bu yıl Truva Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıt oluşunun 20. yılı. Hı hı. Bu vesileyle ülkemizde Truva yılı ilan edildi. Ve biz bir dizi konferanslar yaptık yurt dışında. Bunları Tazı Başkanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Profesörü Rüstem Arslan Bey'in katkılarıyla yapıyoruz. Bu kapsamda yine Profesör Rüstem Aslan da bir konferans verecek ki sanıyorum siz sonra galiba
evet, evet. Ben sözünüzü kesmek istemedim, tam ondan bahsedecektim Sayın Aslan'la. Hemen sizden sonra telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Anladığım kadarıyla bugün konferansı değil mi? 1 Kasım tarihi itibariyle, evet. Ama biz programı onun konferansından önce gerçekleştirmiş oluyoruz.
Evet. Çünkü Rüstem Bey aslında aynı zamanda İtalya'da da yakın zaman önce bir Truva konulu konferans verdi. Hem arkeolojik sitle ilgili bilgiler verdi, hem o dönem Temmuz ayında yaptığı için bu Roma'daki konferansı açılacak olan Truva Müzesi'yle ilgili bilgiler vermişti. Hı hı. Şimdi sanıyorum zaten Truva Müzesi halka açılışı gerçekleştiği için bu yaptığı konferansta mutlaka müzeyle ilgili de
bilgiler
vereceğini tahmin ediyorum. Bir de biz yine Profesör Rüstem Aslan Bey'i, yani Truva Kadısı Başkanı profesörümüzü İtalya'nın bir arkeoloji fuarında, Festum'da yapılacak olan, yine Kasım ayında yapılacak olan bir arkeoloji fuarında konuk ettireceğiz. Onu İtalyan Arkeoloji Fuarı konuk ediyor profesörü ve orada da yine Truva konulu bir konferans verecek. Yani hem ülkemizde bu yılın hem arkeolojik sitle ilgili hem de müzeyle ilgili bilgilendirme yapacak.
Evet, çok
bu
güzel.
Bu da yine faaliyetlerimizden bir tanesi.
Ne kadar güzel. Ellerinize sağlık. Bu arada bugün başlayan festivalle ilgili detaylandıracak olursak, sergiler de var bildiğim kadarıyla, ya da özellikle bazı sanatlarımızın anlatımı ya da atölye çalışmaları mı var? Bunun detayını da sizden öğrenelim.
Evet, değişik tabii sergiler de düzenleniyor bu vesileyle. Kaligrafi sergisi var. Onun dışında Ebru sanatı var. Biliyorsunuz Ebru sanatı da UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesindedir. Hı hı. Bu da bizim çok özellikle tanıtımını yaptığımız bir sanatımızdır. Bunun dışında fotoğraf sergisi var. Yine şiirler okunacak. Yani tabii ki her yönüyle, hani bütünüyle sanatı, resmi, işte müziği, genel kültürü, bilgileriyle çok yönlü bir tanıtım festivali olacaktır. Hı hı. Buraya herkesi davet ediyoruz, o çevrede yaşayan herkesi.
Evet, Sayın Aytun, şimdi bu yıl gerçekleştiriliyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız katkı sağlıyor dedik. Acaba öncesindeki gerçekleştirilen festivallerin, hani bu yıl kaçıncısı düzenleniyor, bu konuda bilgimiz var mı?
Şimdi şöyle, bu dediğim gibi vatandaşlarımızın girişimiyle olmuş bir festival. Bakanlığımızca benim görev alanlarım için size verebileceğim bilgiler. Şimdi bakanlığımız mesela sinema günleri düzenliyordu. 3 yıl peş peşe onu yaptık. Bunu Randevu avec le cinéma Türk diye Paris'te. Özellikle işte önemli yönetmenlerimiz, genç yönetmenlerimiz, sanatçılarımızın, aktörlerimizin olduğu filmler, ödüllü filmlerimiz hep geldi, gösterildi. Değerli sanatçılarımıza ödüller verildi. Bununla beraber aynı şekilde İtalya'da da düzenleniyordu bakanlığımızın girişimiyle sinema günleri. Bunun dışında müşavirlik olarak uluslararası festivallerde Türkiye olarak katkı yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü uluslararası festivaller iletişim ve ulaştığı hedef kitle bakımından çok düşündüğümüz gibi bir sonuç verebiliyor bizler için. Mesela Fransa'da Pierre Loti Müzik Festivali'nin ülkemiz uzun yıllardır, hatta 8. veya 9.sü olacaktır önümüzdeki yıl, paydaşıdır. Orada her yıl Türk kompozitörlerin eserleri de çalınır. Edebiyat eserleri okunur. Ayrıca Pierre Loti'nin eserlerinden okuma yapılır. Aynı şekilde tabii ki Fransız tarafı için bu geçerlidir. Bunun dışında örneğin Jordi Savall'in yine kurucusu olduğu bir müzik festivali vardır. Tarih ve Müzik Festivali. Bu pek çok ülkenin müzisyenlerinden oluşmuş bir orkestrası vardır. Bununla Narbon'da her yıl festival yaparlar. Oraya da bizim müzisyenlerimizle katılım sağlarız ve Türkiye yine paydaşıdır. Hı hı. Tabii ülkemiz yani yurt dışındaki biliyorsunuz turizm festivallerinde, fuarlarında ülkemizi standı bulunur. Sektör temsilcilerimizle beraber çoğunda yer alır, temsil ediliriz. Onlara bir uluslararası ortam sağlarız iletişim için. Yani değişik tanıtım faaliyetlerimiz yapılıyor tabii. Evet. Mesela bu tür festivallerde her zaman bir tanıtım deskimiz kurulur. Ülkemizle ilgili bilgiler verilir. Ülkemizi ziyaret etmek isteyenlerle ilgili bilgiler verilir. Ülkemizle ilgili bağlantılar, hı hı. uçak bağlantıları. Tabii bu ülkelerden çok sayıda uçak bağlantısı var. Türk Hava Yolları'nın çok gelişmiş bir ağı var. Yani o bizim için büyük bir avantaj. Kolaylıkla her iki ülkeden de gerek 3 saatte 2 saatte ulaşım sağlanabiliyor.
Evet. Sayın Aydın çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Festivalde kolaylıklar diliyoruz. Çok güzel bir etkinlik olacağına yürekten inanıyoruz ve bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Hem Fransa'daki vatandaşlarımızla bağı koparmamamız için hem de Fransız dostlarımızla dostluğumuzu sonsuza dek sürdürebilmemiz için bu festivaller çok önemli. Sizin de emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
Sağ olun. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz 1-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Fransa'da Festi Turizm Festivali başladı. Konuyla ilgili olarak kültür ve tanıtma müşaviri Serra Aytun hanımefendiden detayları aldık. Şimdi müzik aramız var. Sonrasında diğer telefon bağlantımızda sizlerle olacağız.
Gitme bir yere, gidersen unutursun. Dilerim öyle olmaz. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun. Dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz. Beni unutma, unutma inşallah. Unutursan kahrolurum, dilerim öyle olmaz. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. Baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine telefon bağlantısı gerçekleştirdik değerli hocamızla. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Ören Yeri Kazıları Başkanı Profesör Doktor Rüstem Aslan hocamızla hem Festi Turizm Festivali üzerine konuşacağız. Çünkü orada bir konuşması olacak konferansta ki az önce Kültür ve Tanıtma Müşavirimiz Serra Aytun Hanımefendi ile de değinmiştik bu konuya. Ve hem 2018 Troya yılı üzerine ve kazılar üzerine konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler programımıza davet ettiğiniz için.
Asıl biz teşekkür ederiz. Çünkü değerli hocam az sonra bilmiyorum hani kaç saat var sizin sunum ve konferanstaki gerçekleştireceğiniz sunumu ama öncesinde bizi kabul ettiğiniz için asıl biz teşekkür ederiz. Madem bu festivalden bahsettik, öncelikle festivalde hangi konulara değineceksiniz, konferansta nelerden bahsedeceksiniz isterseniz öyle başlayalım.
Evet, 2018 yılı Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu nedenle 2018 yılını Troya yılı ilan etti. Çanakkale Valiliği, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı, UNICEF ve Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcilikleri pek çok kurum özellikle yurt dışında Troya yılı kapsamında Troya'nın, Troya Müzesi'nin, Troya çevresindeki yapılan projelerin içeriği konusunda etkinlikler düzenliyor, sergiler düzenliyor. Bunlardan bir tanesi de Lyon'da bugün başladı. Festi Turizm Türk Kültür Turizm Festivali. Bu amaçla Lyon'a geldik. Bugün burada Fransız ve Türklerle Troya'da yapılan çalışmalar, Troya Müzesi, iki hafta önce açılan Troya Müzesi'nin içeriği, Troya Müzesi'nde sergilenen eserler, Troya çevresinde yapılan diğer projeleri anlatacağız. Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki önemine değineceğiz.
Değerli hocam aslında belki ilk soru olarak sorabilirdim ama öncelikle festivale değinelim istedim. Sizin Troya ile bağınız çok uzun yıllara dayanıyor biliyoruz. Bize o bağ nasıl oluştu? Evet. Nasıl bu kadar yıl boyunca Troya sizi kendine bağladı anlatır mısınız?
Evet tabii 1988 yılında ben İstanbul'da öğrenciyken dönemin yeni başlayan kızları Korkman hocamız, benim doktora hocamdır aynı zamanda. Onun aldığı öğrenci arasında ben de vardım. Birinci sınıf öğrencisiydim. Tabii Troya, Homeros'un destanları, Troya kadı tarihçesi o kadar büyüleyici bir konu ki bir daha Troya'dan ayrılamadım ve yaklaşık 30 yıldır ben de öğrenciliğim, daha sonra yüksek lisans doktora öğrenciliğim boyunca Troya ve Troya çevresindeki diğer projelerle daha doğrusu tabiri caizse Troya'da büyüdük ve oranın güneşiyle, tozuyla, rüzgarıyla akademik kariyerimizi yaptık. Tabii çok önemli dünya kültür miraslarından bir tanesi. Hı hı. Bu peşinden gittikçe bir konu başka bir konuyu açıyor ve kopmanız imkansızlaşıyor. Bu da beni Troya'ya bağlayan ana nedenlerden bir tanesi. Hı hı.
Peki hocam Troya'yı hiç duymamış birine özetleyecek olsanız neler anlatırsınız Troya ile ilgili ve şu anki durumunda nasıl bir ören yeri?
Evet, Troya Çanakkale Boğazı'nın girişinde günümüzden 5000 yıl önce yerleşim tarihi başlayan ama bizim son tunç çağı dediğimiz günümüzden yaklaşık 3500 yıl önceki Anadolu, Ege, Yakın Doğu güç dengeleri arasında önemli bir kent merkezi ve bunun önemi de aslında dönemin ticaretini Çanakkale Boğazı'nı kontrol ederek kontrol etmesi. Yani Çanakkale Boğazı ve Troya'nın olduğu nokta Avrupa ile Asya'nın, Karadeniz'le Ege Denizi'nin kilitlendiği bir nokta. Troya'yı kontrol ettiğinizde bu bölgelerdeki ticaretini kontrol ediyorsunuz. Troya uzun yıllar, yaklaşık 2000-2500 yıl Çanakkale Boğazı'nı kontrol ederek bu dönemin ticaretini kontrol etmiş ve zengin, bayındır bir kent olmuş. İşte bu kentin, bu kadar önemli bir kentin ele geçirilmesi için de tabii dışarıdan pek çok saldırıların olduğunu biliyoruz. Troya Savaşı da aslında bu saldırılardan bir tanesi ve Troya Savaşı Homeros'un İlyada ve Odiseya destanında dile getirdiği Troya Savaşı bu kentin bir anlamda öyküsünü anlatıyor. Troya tabii bunun ötesinde de özellikle arkeoloji tarihindeki rolü, arkeolojinin bilime dönüştüğü yer olması açısından buluntuları, fakat Şliman'ın 1873'te bulup kaçırdığı, yurt dışına kaçırdığı buluntular açısından da çok önemli bir öğrenleri. Kısaca Troya'yı bu şekilde özetleyebiliriz.
Evet, biraz da kazılardan bahsedebilir miyiz? Hali hazırda 30 yıllık bir süreçten bahsettiniz. Bilmiyorum daha da öncesi var mıdır? Bu 30 yıllık süreçte o kazılardan hangi eserler gün yüzüne çıkarıldı?
Evet, aslında Troya'daki kazı tarihi 1863'e kadar dayanıyor. Farklı şeylerle, kesintilerle kazılar günümüze kadar devam ediyor. Son 30 yılda, yani benim de içinde olduğum kazılarda özellikle Troya'nın son tunç çağ dediğimiz Homeros destanlarında geçen dönemini anlatan, çünkü Troya'da 10 farklı ana kent var. Bunlardan işte bizim 6. ve 7. kent dediğimiz Homeros Troya'sı. Bu döneme ait pek çok yapılan kazılarda buluntular var. Ama son 30 yılda özellikle bir Troya öğrencileri olmanın ötesinde başka özellikleri de olan bir yer. Bu nedenle daha çok restorasyon, konservasyon, fakat bu kadar zor bir yerin öğrencilerinin anlatılması açısından dijital uygulamalar, bilgilendirme sistemi, yürüme sistemi, ziyaretçi yürüme sistemleri gibi pek çok çalışmalar var. Arkeolojik anlamda da Troya'nın işte biraz önce bahsettiğim Homeros Troya'sı dediğimiz dönemde bir Anadolu Hitit kültürüne bağlı bir Anadolu kenti olduğunu ispatlayan buluntular söz konusu. Zaten iki hafta önce açılan Troya Müzesi'nde de bu buluntular sergilenmekte. Kısmen 1870'li yıllarda bulunan çıkan buluntuların, hazine buluntularının bir kısmı yine bu müzede sergilenmekte. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2011 yılında Amerika'dan getirdiği bir Troya hazine grubu var. Bunlar da yine bu müzede sergilenmekte. Şunu söyleyebiliriz, İstanbul Arkeoloji Müzelerinden de Troya için önemli pek çok buluntu sergilenmekte. Bizim katı çalışmalarımızda aslında bir uluslararası bir çalışma niteliğinde daha çok bu dönemi ele alacak bir şekilde devam ettirilmekte.
Değerli hocam, sanıyorum bir de kitap oluşturdunuz bu Troya kazıları ile ilgili. Çok kısa ondan da bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Evet, tabii bizim amacımız, özellikle bizim amacımız yakınan akademik bilgileri daha çok alanın dışındaki insanlara da anlatmak. Benim birkaç tane son Troya yılı kapsamında hazırladığım birkaç tane yayın var. Bunlardan bir tanesi yeni başlayanlar için Troya, daha çok Troya'yı mitolojisiyle, arkeolojisiyle anlattık. Ama önceki haftalarda yeni bir gezi rehberi, arkeopark var. Troya'nın dibinde bir köy arkeoparka dönüşüyor. Milli park var onun etrafında. Bunları anlatan Homeros'tan günümüzde Troya diye ikinci bir kitap çıkardık. Bunların tabii İngilizceleri ve diğer dilde yayınları da söz konusu. Tabii Troya çok zor bir yer. Arkeoloji ve mitolojinin buluştuğu ender noktalardan bir tanesi. Bunu iyi anlatmak istiyoruz. Bunu anlatmak için de pek çok akademik yayınların dışında da popüler dilde hazırladığımız yayınlar var. Tabii burada şunu söylemek lazım. Özellikle Troya Müzesi, Troya öğrencilerinin Anadolu kültür tarihinin anlaşılmasında çok önemli bir dönüm noktası. Biz de bu açıdan bu müzeyi ve öğrencilerini daha etkili ve anlaşılabilir bir biçimde yayınlarla kamuoyuna sunmak için elimizden geleni gerçekleştiriyoruz.
Ellerinize, emeğinize sağlık olsun diyelim Sayın Aslan. O kitabınızın da başlığı gerçekten çok anlamlı. Yeni başlayanlar için demişsiniz. Eminim ki dili de çok sadedir. O konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hem arkeoloji bölümü öğrencileri ya da arkeolojiyle bağlantısı olmasa bile meraklısına çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Bugünkü sunumunuzda da kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Festi Turizm Festivali kapsamında 2018 Troya Yılı ve Kazıları üzerine bir konferans verecek olan Troya Örenyeri Kazıları Başkanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Aslan'la hem kazılar üzerine hem Troya Yılı üzerine hem de yapacağı sunum üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alacağız. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İki değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tema Vakfı Kavaklıdere sorumlusu Didem Genç Hanımefendi. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Ve Tema Vakfı Kavaklıdere sorumlu yardımcısı Bahise Yılmaz Hanımefendi.
Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Bugün değerli konuklarımla iklim değişikliğini kadınlar üzerinde konuşacağız. Evet. Neden kadınlar üzerinde konuşacağımızı da detaylandıracağız. İklim değişikliğinden tabii ki tüm dünya gibi Türkiye'de etkileniyor haliyle. Ve biz hani etkilendiğini önceden hep bilim adamları konuşurdu ama biz çok anlamazdık. Şimdi artık gerçekten birey olarak da hissetmeye başladık.
Çünkü yaşamaya başladık.
O yüzden sanıyorum bu anlamda yine bir kadın dayanışmasına ihtiyacımız var.
Mutlaka.
Her şeyde aynen olduğu öyle. Gibi. Aynen. Önce iklim değişikliği neden bu kadar hani konuşulan ve bizim artık daha fazla hissetmeye başladığımız bir durum haline geldi? Ondan başlayalım.
Çünkü şimdi güneş ışınımı ile yer ışınımı arasında bir denge vardı. Bu denge tamamen kopmaya başladı ve bayağı ciddi bir anlamda da etkilemeye başladı. Dengeler değişti ve sanayi devrimi ile beraber de sanayileşmelerle beraber 18. yüzyıldan bu yana da iklimde bir derece artış söz konusu oldu. Hı hı. Bir derece normalde duyduğunuzda size çok az gelebilir fakat daha sonra size sunacağım yarım derecelik artışlarda bile dünyadaki yaşam sisteminin veya hayatın sona ermesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz iklimi uzun sürede ve yavaş yavaş değişir bildiğimiz halde artık iklim tamamen bizim aleyhimize yani negatif anlamda gelişmeler yaşamaya başladık. Hı hı. Burada nedir? Mesela işte aşırı hava olaylarını yaşamaya başladık. Türkiye'de hiç fırtına yaşanmazdı. Fırtınalar, seller daha da arttı. Hı hı. Bu 1,5 dereceye artış olduğu zaman sel riskinde %100 artışlar söz konusu olacak. Hı hı. Mesela türlerde çoğunda %90, %6, %4'e varana kadar bayağı ciddi anlamda yaşamı etkileyecek. Suya erişim 2100 yılına kadar 300 milyon insanın yaşadığı kuraklığa maruz kalmasıyla birlikte çok ciddi boyutlara ulaşacak. İnsanların %9'u ki %9 dediğiniz zaman dünyadaki nüfusun %9'u az gelebilir ama bu 700 milyon insan demek. 700 milyon insan en az 20 yılda aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalacak. Deniz seviyesinde artışları olacak. 46 milyon insan 48 santimlik deniz seviyesi artışından etkilenecek. Mercan, denizlerdeki mercanlar %70'i yok olacak. Deniz biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerinde çok çok daha riskler yaşanmaya başlayacak. İşin maliyet kısmına geldiğimizde az gelirli ülkelerde daha yavaş bir ekonomik büyümeye sebep olacak. Gıda anlamında da her yarım derecelik bir ısınma tropik bölgelerde sürekli olarak daha düşük verime ve düşük besin değerine neden olacak. Yani ciddi ciddi ben geliyorum diyor ve yaşam sona eriyor.
Evet, o yüzden dedim artık hissetmeye başladık. Bundan aynen. Belki bir 20-30 yıl önce dediğim gibi bilim adamları hep konuşurdu bu konu hakkında ama hani bu kadar anlamazdık. Şimdi en basitinden geçtiğimiz yaz biz yazı yaşamadık. Sürekli yağmur yağdı Ankara'da. Hani Ankara özelinde söyleyeyim. Her gün yağmur yağdı. Tamam tabii ki yağış çok güzeldi ama biraz hani açıkçası bana da dengesiz geldi bu durum. Yağmur çünkü belli bir saatten sonra yağıyor. Yani sabahtan öğleye kadar hava çok güzel. Hiç yağmur yağacağını anlamıyorsunuz. Öğleden sonra çok şiddetli yağmur başlıyor. Aynen. Sonra duruyor, tekrar hava dengesini değiştiriyor.
Evet. Yani hani çok farklı. Güneşten bir anda yağmura, bir anda kara, bir anda doluya.
Ve sonra seller değişik, oluyor evet, sizin seller, dediğiniz gibi.
Sellerin de önüne geçmemiş maalesef artık yani imkansız hale geliyor. Bu zaten kuraklığı da aslında bir anlamda yağış diyoruz ama kuraklık da sıcakların artmasıyla beraber ortaya çıkıyor. Tayfunlar, fırtınalar, deniz suyunun yükselmesi gibi doğa olaylarını artık gittikçe çok çok çok hissedilir bir şekilde yaşamaya başlayacağız
peki,
maalesef.
Peki biz nasıl bu hale geldik ya da dünyamızı nasıl bu hale getirdik?
Bunu sanayileşmeyle başladı. 18. yüzyıldan itibaren sanayileşmeyle başladı. Buradaki doğal rezervlerin kullanılması, kömür rezervlerinin kullanılması, petrolün kullanılması, doğalgazın kullanılması, enerji, bütün stres, bütün hepsinin bir araya gelmesiyle beraber doğayı tahribe yol açtık. Hı hı. Biz hala doğayı tahrip ediyoruz. O da bizimle savaşmaya devam ediyor.
Peki o zaman şu kadın dayanışmasına başlayalım artık. Aynen. Vakti gelmiştir.
Aynen. Evet.
Kadınlar olarak olarak gerçekten yapabileceğimiz şeyler, hani belki siz de anlattığınız zaman bu kolay, yaparım diyeceğimiz türden bilgiler aslında, ama
elbette,
nedense farkında değiliz, değil mi?
Elbette, elbette. İklim değişikliğinde bireyin rolü derken en büyük görev kadına düşüyor burada. Şimdi iklim değişikliği dediğimizde ısınmış havada tabii ki sera gazları var. Bu sera gazlarında karbon ayak izi azaltımı olmalı. Hı hı. Her bireyin mesela benim karbon ayak izim kaldırmak için, çevrenin kirlenmesini engellemek için hani burada ne yapmam lazım? Evlerde kullanılan enerjinin ortalama %70'i ısınma için, %14'ü sıcak su için kullanılıyor. Karbon ayak izini en başta evimizde başlamalıyız. Örnek olarak evimde sıcaklığı azalttım. Sıcaklığı yalnızca 1 derece düşürmek evinizin enerjisini %5-10 kadar azaltır. Yalıtım yapılarak, çift camlı pencereler takılarak, verimli cihazlar satın alarak, bu verimli cihazlar satın alarak derken buzdolabı, çamaşır makinesi, bunların A sınıfı olmasını tercih etmemiz çevreye duyarlı oluşumuzu göstermekte.
Sadece çevreye değil aslında kendimize karşı, ekonomimize karşı değil mi?
Evet, evet, evet. Tasarruf amacında tabii. Gereksiz ışıkları kapatmak, elektrikli cihazları bekleme konumunda bırakmamak.
Televizyonları çok yapıyoruz, evet, değil mi? Evet, sürekli televizyon, evet, hep o bekleme konumundadır. Evet. Ne zaman eve gidilse o zaman açılır.
Mutlaka öyle. Gelelim mutfağımıza. Ev içi elektrik tüketiminin yaklaşık %50'si mutfakta geçiyor. Biz bayanlar olarak neler yapmalıyız? Yemek pişirirken tenceremizin kapağını kapatmalı. Eğer düdüklümüz varsa düdüklüyü kullanmalıyız. Bu yarı yarıya
enerji tasarrufu
sağlayacaktır. Diğer bir şekilde sebzeleri küçük parçalara böleriz. Fırını bir seferde çalışırız. Tek seferde pişiririz. Buzdolabının yerini değiştirmek. Mesela fırın, kombi, ısıya daha uzak yerlerde bulundurmalıyız buzdolabını. Böylece tasarrufa gidebiliriz. Buzdolabının derecesini ayarlamak. Mesela buzdolabı 1 ve eksi derece arasında derin dondurucu ise 18 derecede ayarlanmalıdır. Her derece düşürdüğünüzde enerji tüketimini yaklaşık %5 arttırırsınız.
Şimdi siz anlatırken ben hemen evdeki buzdolabı acaba -18'de miydi? Evet, -18'deydi. Onda tamam. Buzdolabının yerini değiştirmekten bahsettiniz. Hemen şöyle bir gözümle yer analizi yaptım. Evet, ocaktan da uzakta. Tamam, o zaman yeri de uygun.
Aslında çok güzel akıllı fikirler var burada. Dondurucuda mesela boş bırakmazsak daha verimli olur. Bunun yanına eski kağıt gazeteleri koyabiliriz. Boş şişeler koyabiliriz. Dolabımız dolu olduğu zaman daha tasarruf sağlayacağız bu şekilde.
Bunu bilmiyordum.
Evet.
Dolap dolu olunca daha çok tasarruf sağlıyoruz.
Evet. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizde. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu olarak kullanmalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde düşük derece seçeriz. Ütü yaparken tek seferde hepsini yapmayı, ayrı ayrı ütü ısıtmak yerine bir seferde ütüyü yapmak daha mantıklı.
O zaman aslında bu da kolay. Yine diyorum ya, hani hanımlarımızın aslında normalde hali hazırda onlara daha kolay gelecek konulardan bahsediyoruz. Biz de böyle hani taksit ütü yapmak yerine biriktirip tek seferde yapmak daha mantıklı.
Evet.
Doğru.
Şimdi başka bir fikir daha. Sifonumuzla su alanını daha daraltmak, içine şişelerle su koyup daha az su alımını sağlamak.
Dolayısıyla bir kere basıldığında daha az su gidecek.
Bu kişi başına günde 8 litre civarında bir tasarruf sağlayacaktır. Diğer konularımızda da düşük karbonlu yaşam tarzı ne yapabiliriz? Akıllı alışveriş yapabiliriz. E-fatura olabilir. Ortalama bir yetişkin her yıl 4 kilogram fatura veya önemsiz posta broşür tanıtımı alır. Bu istenmeyen postalar su ve ağaçların israfına yol açar.
Hepsini de çöpe
atıyoruz.
Bunun
için e-faturaya geçmemiz lazım. Veya işlemlerimizi internet üzerinden halletmemiz lazım. Yeşil elektriğe geçmek, temiz enerji kullanmak, rüzgardan, sudan faydalanmak için çatılarımıza güneş panelleri yaptırmamız gerekir.
Bu sadece tabii güneş enerjisine elverişli olan yerlerde geçerli. O ayrı bir unsur. Ama yani hani Türkiye bu anlamda en verimli ülkelerden bir tanesi tabii. Bunu da söylemeden evet. geçmeyeyim.
Yani biz bu anlamda
şanslı ülkelerden.
Evet. Evet. Güneşimiz de güzel ama şu iklimi bozmasaydık daha çok güneş alacaktık. Evet. Ama olsun, bundan sonra inşallah elimizden geleni yapacağız hanımlar evet. olarak evde.
İklim değişikliğiyle mücadele için ekolojik sürüş tekniklerinden yararlanmak gerekiyor. Karbon ayak izimi azalttım diyorum. Bu nasıl olacak? Lastiklerin basıncını kontrol edin. Lastiklerinizin basıncı 0.5 bar düştüğünde aracınız %2.5 fazla yakıt kullanır. Motoru fazla ısıtmadan hareket etmek, yüksek hızlarda camları kapamak, yavaş ve sakin sürmeye özen göstermek, kara ulaşımını tercih etmek. Uçak ile seyahat dünyanın en hızlı büyüyen karbondioksit emisyonunu kaynağıdır. Eğer uçakla yolculuk ediyorsanız yapacağınız küçük bir miktar bağışta yenilenebilir enerji veya ağaç dikimine yatıracak bir kuruluş yoluyla karbon salınımlarınızı dengelemeyi düşünün. Bisiklete binmek 0 karbon emisyonu olan bir aracımız.
Aslında hem sağlığımız için hem ev ekonomisi için ne kadar faydalı evet. bilgiler. Aynı zamanda çevreyi de düşünerek evet. yaptığımız davranışlar.
Evet. Ayrıca bisiklet kullandığında formunuzu da
koruyoruz.
Korumuş olursunuz.
Evet. Ama maalesef de bir ülkemizde bisiklet yolları olmadığı için ben de bir kentsel tasarımcı olarak direkt olaya dahil oluyorum.
Evet.
Dolayısıyla yani biz Tema Vakfı olarak bütün bunları herkese bildirmeye çalışıyoruz, eğitmeye çalışıyoruz. Bu arada Meteoroloji Bakanlığı'nda Mesut Bey'e ve Emine Altun'a onlara da teşekkür ederiz. Ayrıca Nurhan hocamıza ayrıca teşekkür ederiz bize bu bilgileri sundukları için ve onlardan kaynaklı referans alıp da sizlerle paylaştığımız için. Aslında çok çok basit işlerle, çok basit sorumluluklarla aslında kendi yaşamımızda kullandığımız yöntemlerle çok rahatlıkla enerji tasarrufuna, iklim değişikliğine ufak ufak bile olsa bir kişi bir kişidir. Sorumluluklarını yerine getirdiği zaman her şey çok kolaylıkla çözülecek. Sadece biraz farkındalığımız artsın, bilincimiz artsın, o kadar.
Ve en önemlisi belki çocukları eğitmek tabii. bu anlamda çok önemli.
Biz Tema Vakfı olarak eğitimler veriyoruz. Ve bunları da zaten çocuklarımıza en küçük yaştan, okul öncesinden alıp üniversiteden sonraya kadar da eğitimlerimizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah çok daha bilinçli bir nesil gelecek. Belki minimum bir derece etkimiz bile olsa şu iklim artışında hepimizin elini taşının altına sokması gerekiyor ki yaşamımızı daha kaliteli sürdürebilelim.
Evet, en azından buraya kadar tükettik bari bundan aynen. sonra daha dikkatli evet, davranalım. Aynen. Dediğim gibi çocuklarımız bu anlamda büyüklere her zaman örnek teşkil edecek davranışlar sergiliyorlar öğrendikleri evet. için. Evet. Açık bir ışık gördüklerinde hemen kapatmak gibi, dişlerini fırçalarken o suyun akmasına izin vermemek gibi. Halbuki ne kadar basit durumlar çok. Ama dediğiniz gibi bir kişi bir kişidir. Bir kişi bile bu evindeki tasarruf tedbirlerini uygulasa aslında hem Türkiye ve sonrasında tabii bütün dünya için güzel bir iklim bizimle birlikte evet. olur. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Bu farkındalığı yarattığınız için ve insanları bilinçlendirdiğiniz için TRT'ye, sizlere, hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Siz ben de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca iklim bilimci Nurhan Talu hocama, onun bilgilerinden faydalandık. Kendisine çok çok teşekkür
bir
ediyorum.
Bir konferanstan bahsetmiştiniz.
Evet, bir konferansına gitmiştim ben onun. Çok güzel sunumlar yapmıştı. Ve burada kadınların bilinçlendirilmesinin ön planda olması gerektiğini, kadın iklimci diye hatta enerji hanım diye bir proje olduğundan bahsetmişti. Kadınlara büyük görevler düşüyor. Evet. Çok teşekkür ederim.
Biz de o zaman kadın kadına bir programda dayanışmamızı bu anlamda gerçekleştirmiş olalım ve evlerinde bizi dinleyen sevgili hanımlarımıza da selam olsun. Onlar da sanıyorum bu sizin bahsini ettiğiniz konularda daha dikkatli olmak için çaba sarf ederler diye.
Evet, onlara da teşekkür ederiz tek tek hepsine.
Teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, iklim değişikliği ve kadın konusunda, özellikle iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilenme ve önleme konusunda alınacak tedbirlerle ilgili, kadınlarımızın etkisiyle ilgili Tema Vakfı Kavaklıdere sorumlusu Didem Genç ve Tema Vakfı Kavaklıdere sorumlu yardımcısı Bahise Yılmaz hanımefendilerle çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendilerine bir kez kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın 15.05'te görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl.
Ben buraya, size dayanıklı cam.